Ayrım 11.
Kendilerini ezen bu suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen kadınlar, ertesi sabah acılı aileyi ziyaret edip, çocuğun cansız bedeni başında gözyaşı dökmeye karar vererek başlarını yastığa koyarlarken, uykunun sisleri arasında bir melek gibi aydınlık ve beyaz, Pascale'nin azarlayan gözlerle kendilerine baktığını görür gibi oluyorlardı. Ertesi sabah civardaki tüm kulübe sakinleri Batist'in kulübesine nasıl yaklaşacaklarının, içeriye nasıl adım atacaklarının hesabını zihinlerinde yaparak yataktan kalktılar. Ovanın her köşesinden bu fakir eve vicdan muhasebesi sonucu duyulan bir pişmanlığın harekete getirdiği bir insan seli akıyordu. Sabahın erken saatlerinde yakındaki bir çiftlik binasından iki yaşlı kadın gelmişlerdi bile. Hala şokun etkisi altında olan aile, bu iki kadının çıka gelmesini yadırgayacak durumda değildi. Oraya 6 aydır ilk defa onlar adım atıyordu. Çocuğu, zavallı Alba Eti, Valencia lehçesinde şafak anlamına geliyor. Burada 7 yaşından önce hayatının şafağında ölen çocuk kastedilmektedir. Görmek istiyorlardı. Odaya girip hala yatakta yatmakta olan, üzeri boynuna kadar çarşafla örtülü cansız bedeni seyre koyuldular. Bir köşeye çekilerek devamlı ağlayan anne küçülmüş, neredeyse dal gibi zayıf bir genç kız olup çıkmıştı. Bu kadınların ardından başka kadınlar sükun etmeye başladılar. Sanki ağlayan ev hanımlarından bir defile yapılıyordu. Bostanların her tarafından gelmişlerdi. Yatağın etrafında dolaşıp küçük bedeni sanki kendi yavrularıymış gibi öpen bu kadınlar, ağlamaktan ve uykusuzluktan takatsiz düştüklerinden başları göğüslerinde dinlenen Teresa ile kızına aldırış etmiyorlardı. Batist kulübenin ortasında hasır bir iskemleye oturmuş, kendisine o kadar kötü davranmış olan bu insanların birbiri ardından gelişlerini şaşkın şaşkın seyrediyordu. Onlara kin gütmüyordu ama minnettarlık da duymuyordu. Geçen geceki krizden sonra rüya aleminde dolaşıyor gibiydi. Sanki orada kendi kulübesinde bulunmuyormuş ve yatakta yatan da kendi oğlu değilmiş gibi etrafına boş bakışlarla bakıyordu. Sadece ayaklarının dibinde kıvrılmış yatan köpek kötülükleri unutmamışa benziyordu. Bu devamlı girip çıkan eteklikleri düşmanca kokluyor ve onları ısırmak istercesine için için hırlıyorsa da sahiplerini zor durumda bırakmamak için kendisini tutuyordu. Küçükler de köpeğin onlara duyduğu husumeti paylaşıyorlardı. Batistet, kulübelerinin önünden her geçişte kendisiyle hep alay etmiş olan bu kadınlara asık suratla bakıyor ve atla ilgilenmek bahanesiyle ahıra sığınıyordu. Bir gece öncesinde çağırdıkları veterinerin talimatına göre yaralı hayvanı tedavi ediyordu. Küçük kardeşini gerçi çok severdi ama ölenle de ölünmezdi. Şimdi onu kaygılandıran tek şey atın sakat kalma ihtimaliydi. Diğer iki küçük çocuk, bütün ovanın ilgisini çekmiş olan bu felaketten yararlanarak kapıyı tutmuşlar, patikalardan güruh halinde gelen ve ölü çocuğu görmek için meraklarından çatlayan çocukları içeri sokmuyorlardı. Şimdi onların borusu ötüyordu. Buranın efendisi onlardı. Kendi evlerinde olmanın verdiği cesaretle kimilerini tehdit ediyorlar, kimilerini de kovuyorlardı. Çocuklardan bazılarına da okul yolundaki o kanlı kavgalarda kendilerine karşı takınmış oldukları tavır ve hareketlere göre davranıyorlardı. Piç kuruları, zavallı Pascale'nin sulama kanalına düşmesine sebep olanlar bile içeri girmeye kalkışıyorlardı. Zayıf ve solgun benizli bir kadıncağızın çıka gelmesi tüm ailede o kötü anıları canlandırır gibi oldu. Bu Pimento'nun karısı Pepeta'ydı, o bile gelmişti. Batist ile karısı onu içeri sokmamayı düşündüler ama bunu yapacak gücü kendilerinde bulamıyorlardı. İradeleri öylesine güçsüz düşmüştü ki. Niçin gelmişti? Eğer içinde bulundukları talihsiz durumdan zevk almak için gelmişse istediği kadar gülebilirdi. İşte kendilerinin durumu ortadaydı. Acıdan bitkin ve yıkılmışlardı ama her şeyi gören Tanrı herkese layık olduğu cezayı verirdi. Fakat Pepeta doğruca yatağa gitti. Diğer kadınlar yatağın başından ayrıldılar. Kollarında kocaman bir çiçek demeti taşıyordu. Çiçekleri yatağın üzerine serpiştirmeye başladı. O anda odanın ilaç kokulu, kasvetli havası değişti ve uykusuzluğun ve çaresizliğin hakim olduğu ortamda yeni açmış baharın güzel kokuları yayılmaya başladı. Ağır çalışmanın talihsiz yük hayvanı Pepeta, anne olmak için evlenen ama umutlarını yitiren bahtsız kadın, altından bir hale gibi darmadağınık saçların süslediği bu fil dişi beyazı yüzün görüntüsü karşısında kendisini tutamadı. Oğlum, oğlum benim, zavallı küçüğüm. Ölü çocuğun üzerine eğilen kadın onu uyandırmaktan korkuyormuş gibi solgun ve soğuk alnını hafifçe öperek içtenlikle ağlıyordu. Onun hıçkırıklarını duyan Batist ile karısı hayretler içinde başlarını kaldırdılar. Onun iyi bir kadın olduğunu biliyorlardı. Kötü olan kocasıydı. Bakışlarında minnettar olduklarını belirten bir ışıltı vardı. Zavallı Pepeta'nın Teresa ile kızına sarılıp onlarla birlikte gözyaşı döktüğünü gören Batist ürperdi. Hayır, onda riyakarlık yoktu. O da kaderin bir kurbanıydı. Bu yüzden kendilerinin başına gelen bu felaketi anlayabiliyordu. Kadıncağız gözlerini sildi. Evi geçindirmek için bir yük hayvanı gibi çalışmaya alışkın, kuvvetli ve gayretli bir dişi olarak kendisini toparladı. Hayretler içinde çevresine bakındı. Burası böyle kalamazdı. Çocuk hala yataktaydı ve her şey darmadağınıktı. Albayet'i son yolculuğuna gerektiği şekilde uğurlamak icap ediyordu. Adından da anlaşılacağı gibi ona şafak kadar temiz ve beyaz bir elbise giydirmek gerekiyordu. Dünyaya hükmetmek için gelen insan denen üstün varlığın içgüdüsüyle, önceleri nefret ettikleri aileye faydaları dokunması için orada bulunan kadınlara emirler yağdırmaya başladı. Kendisi iki hanım arkadaşıyla birlikte Valencia'ya giderek bir tabut ve kefen satın alacaktı. Diğerleri de Pepeta'nın istediği şeyleri temin etmek için köye ya da kulübelere gitmek zorundaydılar. Ortalıkta gözükmeyen o mendebur Pimento bile bu hazırlıklarda görev almaya mecbur oldu. Karısı ona yolda rastlayınca öğleden sonrası için birkaç müzisyen bulmasını emretti. Onlar da onun gibi sarhoş ve boş gezer takımındandı. Kuşkusuz onları Copa'nın meyhanesinde bulabilirdi. Civarın zorbası o gün bir hayli düşünceliydi. Karısının emreder gibi konuşmasını ses çıkarmadan dinlerken utanmışçasına yere bakıyordu. O geceden sonra sanki o gitmiş, yerine bir başkası gelmişti. O yabancı kendisine meydan okumuş, hakaretler yağdırmıştı ve kendisi de bir ödlek gibi kulübesine sığınmıştı. Karısı çifteyi elinden zorla alarak hayatında ilk defa kendisine hükmetmişti. Yerden göğe kadar haklı olan kurbanına karşı koyacak cesareti bulamamıştı. İşte bu yüzden yıkık ve şaşkındı. Artık eski günlerin Pimentosu değildi. Kendisini daha iyi tanımaya başlıyordu. Hatta Batist ile ailesine karşı yaptıklarının suç olduğunu bile düşünüyordu. Bir an geldi, kendisinden nefret etmeye başladı. Bu erkekliğe sığar mıydı? Kendisinin ve komşuların kirli oyunları zavallı küçük bir çocuğun hayatına mal olmuştu. Fakat yine de eski kara günlerinden kalma bir alışkanlıkla yüzüne asıp içine bir sıkıntı düştüğünde teselliyi Copa'nın meyhanesindeki şarap tulumunda buluyordu. Sabah saat 10'da Pepeta iki arkadaşıyla şehirden döndüğünde kulübe tıklım tıklım doluydu. Bu yabancı aileye karşı girişilen haçlı seferinde pek az payları bulunan bazı sakin yaratılışlı adamlar ve aileleri kulübenin kapısı önünde Batist'in çevresini kuşatmışlardı. Kimileri Müslümanlara özgü bir tarzda yere çömelmişler, kimileri de hasır iskemlede sigara içerek havadan sudan konuşuyorlardı. İçeride yatağın başına toplanarak gevezelik eden kadınlardan bazıları daha önce kaybetmiş oldukları evlatlarından bahsederek annenin yarasını deşiyorlardı. Bazıları da sanki kendi evlerindeymiş gibi baş köşelere kurulmuşlar, çene çalıp dedikodu yapıyorlardı. O gün bir istisnaydı. Evlerini temizlememiş, yemeklerini pişirmemiş olmalarının hiç önemi yoktu. Mazeretleri vardı. Eteklerine yapışmış halde ağlayarak eve dönmek isteyen ya da Albayet kendilerine gösterilmediği için yaygara koparan bebeklerine aldırış etmiyorlardı. Yaşlı kadınlardan bazıları dolabın başında hazırladıkları şarapla karıştırılmış şekerli suyu büyük bardaklara doldurarak Teresa ile kızının daha çok ağlayıp açılmaları için sık sık onlara içiriyorlardı. Şekerli sıvıyla boğazlarına kadar doldurulan ana kız artık içmek istemediklerinde bazı işgüzar hanımlar kendilerinin de efkar dağıtmaları gerektiğini söyleyerek içeceklere talip oluyorlardı. Pepeta sessizliği sağlamak için bağırmak zorunda kaldı. Haydi bakalım herkes dışarı. Bu kadar gürültü patırtıdan serseme dönen bu zavallı iki kadını rahatsız edecekleri yerde onları bir süre buradan uzaklaştırarak oyalayabilirlerdi. Kısa bir süre içinde olsa Teresa oğlundan ayrılmamak için direndi. Hazinesini seyretmek için elinde zaten kısıtlı olan zamanı çalmasınlardı. Ve her zamankinden daha müthiş feryatlar kopararak oğlunun cesedi üzerine kapandı. Fakat kızının yalvarmaları ve Pepeta'nın iradesi baskın çıkınca Teresa yanında kalabalık bir kadın grubu olduğu halde kulübeden ayrıldı. Bu arada önlüğüyle gözlerini kuruluyor ve kendisini evlerine götürmek için çekiştirip duran kadınlara aldırmıyordu. Pepeta gösterişli bir cenaze hazırlığına girişmek için kolları sıvadı. Ailenin üzerinde yemek yediği çam ağacından küçük ve beyaz masayı kulübenin girişine yerleştirdikten sonra üzerine bir çarşaf serip köşelerini iğneyle birleştirdi. Daha sonra üzerine kolalı ve dantelli bir yatak örtüsü yaydı. Onun üzerine de Valencia'dan getirilen küçük tabutu koydu. Kadınlar tıpkı bir beşiği andıran, içi yastıkla doldurulmuş, kenarlarında altın sırmalı şeritleri olan bu mini mini kutuyu hayranlıkla seyrediyorlardı. Pepeta ölü çocuğun son kez giyeceği gösterişli şeyleri bir paketten çıkardı. Gümüş sırma iplikleri bulunan ince kumaştan bir entari, bir çift sandalet ve çiçeklerden yapılmış bir çelenk. Hepsi de şafağın aydınlığı gibi kar beyazlığındaydı ve bu saf beyazlık zavallı Albayt'i simgeliyordu. Pepeta oğlunu özenle giydiren bir anne gibi acele etmeden cesedi donatıyordu. Buz gibi olmuş bedeni göğsüne bastırıyor, sanki en küçük bir darbede kırılacak bir canmış gibi büyük bir dikkat ve ihtimamla kas katı kesilmiş küçük kollarından elbiseyi geçiriyordu. Daha sonra sıra sandaletleri zorla iterek giydirmeye gelmişti. Ama bunu yapmadan önce buz gibi soğuk ayakları öpmeyi ihmal etmedi. Zavallı Pascoletti soğuktan donmuş bir beyaz güvercini taşır gibi kollarına alarak tabuta kadar götürdü ve herkesin görmek için can attığı evin ortasında yükselen mihraba yerleştirdi. Daha her şey tamam değildi. Sıra en önemli şeydeydi. Yani kulaklara doğru sarkan, çiçeklerden yapılmış, fistolu bir başlığın cesedin başına yerleştirilmesi gerekiyordu. Bu operadaki yerlilerin giydikleri türden ilkelce bir süstü. Ölüme karşı amansızca savaş veren Pepeta'nın yardımsever eli pembe renkli bir pudrayla solgun yanaklar üzerinde gezinmeye başladı. Morarmış dudaklarda parlak kırmızı bir boyayla canlılığa kavuştu. Fakat köylü kadın cesedin gevşek göz kapaklarını açabilmek için boş yere uğraşıp durdu. Donuk, parıltısız gözlere ölümün kapkara hüznü yeniden çökmüştü. Zavallı Pascoli, bahtsız psikoposçuk, başındaki tuhaf çelenkle, boyalı yüzüyle onu maskaraya çevirmişlerdi. Sarı saçlarından başka bir süsü bulunmayan, annesinin yastığına düşmüş, ölümün solgunlaştırdığı küçük yüzü insanı daha çok duygulandırıyordu. İşgüzar bostanlı hanımlar yarattıkları eserden dolayı gururlanıyorlardı. Hele şuna bir bakın, sanki uyuyor, o kadar güzel ve gülümser ki daha önce hiç böylesine hoş bir Albayt görmemişlerdi. Ve tabuttaki boşlukların çiçeklerle doldurulması bittikten sonra bütün ova patikalarda kim bilir kaç kez koşuşurken gördükleri o çocuğun cansız bedeni önünden birer birer geçmeye başladı. İki küçük kardeş her an uçup gidecek doğaüstü bir yaratıkmış gibi Pascoli'yi şaşkınlık ve sessizlik içinde seyrediyorlardı. Köpek ise onun soğuk ve bal mumu gibi sapsarı elini yalamak için katafalkın çevresinde dönüp duruyor ve tıpkı inleyen bir insan gibi bir inilti koyuveriyordu. Ama bu tüyler ürpertici inleme ile sinirleri bozulan kadınlar zavallı hayvanı tekmeleyerek kovuyorlardı. Teresa öğle vakti komşu kadınların gözetimindeki esaretinden kurtulmayı başararak kulübeye döndü. Küçüğün son yolculuğuna gösterişli elbiseler içinde uğurlanması bir anne olarak onu ferahlatmıştı. Oğlunun boyalı ağzını öperken hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yemek zamanı gelmişti. Batistet ile küçüklerin açlığı öyle üzüntüyle bastırılacak gibi değildi. Kıyıda köşede gizli birkaç lokmayı yalayıp yuttular. Teresa ile kızı yemek yemeyi düşünmüyorlardı. Baba ise her zamanki gibi çardağın altında hasır iskemleye oturmuş, doğullara özgü bir vurdum duymazlıkla sigaranın birini söndürüp diğerini yakıyordu. Sanki oğlunun cesedinin yerleştirildiği katafalka bakmaktan çekiniyormuş gibi sırtı kapıya dönüktü. Öğleden sonra başsağlığı dilemeye gelenlerin sayısı daha da arttı. Kadınlar cenaze törenine katılmak için üzerlerinde bayramlık elbiseleri, başlarında şalları olduğu halde gelmişlerdi. Kız çocukları Albayt'e mezarlığa kadar eşlik edecek dört kız arasına girebilmek için birbirleriyle çekişiyorlardı. O sırada önemli bir ziyaretçinin geldiği görüldü. Tozdan kaçmak için yolun kenarından ağır adımlarla yürüyordu. Öğretmen Don Joaquin ile eşi Donya Josefa da şeref vermişlerdi. O gün öğleden sonra bu üzücü olay nedeniyle, kendisi böyle diyordu, okul tatil edilmişti. Dersin olmayışı, burunlarını karıştırarak arkadaşlarının naaşını seyretmekten bıktıklarında dışarıda koşuşup oynayan, sulama kanallarının üzerinden atlayan bu haşarı çocuk güruhundan anlaşılıyordu. Doña Josefa, üzerinde aşınmış yünlü elbisesi ve sarımtırak kocaman şalı ile çalımlı bir şekilde içeri girdi ve gürültü arasında pek iyi duyamadığı, kocasının söylediği bir iki tumturaklı başsağlığı cümlesinin ardından yağlı vücudunu deri bir koltuğa atıp, orada ses çıkarmadan boş bakışlarla tabutu seyre koyuldu. Kocasına hayran olan ve her söylediğini ağzı açık dinleyen kadıncağız, bu gürültü arasında onun konuşmasını iyice duyamıyordu. Üzerinde törenlerde giydiği yeşil ceketi ve kocaman kravatı bulunan öğretmen dışarıda babanın yanına oturdu. Toprakla haşır neşir, iri ellerinde bir zamanlar siyah renkte olmakla birlikte kullanıla kullanıla sinek kanadı griliğinde bir renge dönüşmüş eldivenler vardı ve resmi günlerde giydiği elbiselerine herkesin dikkatini çekmek için devamlı olarak ellerini hareket ettiriyordu. Batiste'le okulda kullandığı aynı seçkin dille konuşuyordu. En iyi müşterisiydi. Tek bir cumartesi bile eğitim ödeneği olan iki meteliği çocuklarla göndermeyi ihmal etmemişti. Dünya hali böyle işte Senyor Batist. Mukadderata razı olmak gerekiyor. Tanrı'nın işine akıl sır ermiyor. Bir bakıyorsunuz en kötü işten bile bir hayır gelebiliyor. Okulda ders verir gibi söylediği bir takım ağdalı ve basma kalıp sözlerden sonra muzipçe göz kırparak devam etti. Bu insanlara dikkat ettiniz mi Senyor Batist? Dün sizin ve aileniz aleyhinizde atıp tutuyorlardı. Tanrı şahidimdir, kim bilir kaç defa onları uyardım. Bugün ise evinize sanki kendi evleriymiş gibi girmeleri bir yana, gösterdikleri sevgiyle de sizlere adeta boğuyorlar. Felaket her şeyi unutturup onları size yaklaştırıyor. Bir süre konuşmadı ve sonra göğsünü yumruklayarak konuşmasını sürdürdü. Bana inanınız, onları çok iyi tanırım. Aslında iyi insanlardır. Gerçeği söylemek gerekirse hepsi de birer hayvandır. Suç işlemeye eğilimlidirler. Fakat insanların uğradıkları felaket karşısında kayıtsız kalamayacak kadar da yufka yüreklidirler. Zavallı mahluklar. Birer hayvan olmak için dünyaya geliyorlar ve kaderlerini değiştiremiyorlarsa onların ne suçu var? Uzunca bir süre sustuktan sonra malını öven bir satıcı gibi konuştu. Burada gerekli olan tek şey eğitimdir. Onların eğitilmeye ihtiyacı var. Bu ovada hakim olan cehaletin karanlığını aydınlatacak bir ışığa, bilimin tapınağına ihtiyaçları var, meşalelere. Her neyse, eğer çocuklarını benim tapınağıma gönderselerdi, yani okulu kastediyorum, ve babalar da sarhoş olacakları yerde ödeneği sizin gibi aksatmadan ödeselerdi, her şey çok farklı olurdu Senyor Batist. Başka söyleyecek sözüm yok, çünkü onları gücendirmek istemiyorum. Gücendirmek tehlikeli olurdu. Çünkü kendisine ödenmesi gereken metelikleri göndermeyen babaların birçoğu yakınlarında geziniyorlardı. Aileye karşı daha düşmanca davranmış olan diğer çiftçiler, kulübeye yaklaşmaya cesaret edemediklerinden grup halinde yol kenarında toplanmışlardı. İçlerinde Pimento da vardı. Kopa'nın tezgahı önünde birkaç saat geçirdikten sonra vicdanı müsterih olarak meyhaneden az önce 5 müzisyenle birlikte gelmişti. Kulübeye giderek daha çok insan akın ediyordu. İçeride iğne atılsa yere düşmezdi. Kadınlarla çocuklar çardağın altındaki tuğladan sıralarda ya da yamaçlara oturmuşlar, mezarlığa gidiş zamanını bekliyorlardı. İçeriden feryatlar, enerjik bir sesle söylenen öğütler ve bir mücadeleden kaynaklanan sesler geliyordu. Pepeta, Teresa'yı oğlunun cesedinden ayırmak için uğraşıyordu. Haydi, makul olmalıydı. Albayet hep böyle kalamazdı. Defin için gecikiyorlardı, işin en kötü anını çabuk atlatmalıydı. Anneyi tabuttan ayırmak ve odalardan birine sokmak için büyük bir mücadele veriliyordu. Albayet omuzlarda taşınırken, kefenin beyaz kanatlarıyla bir daha dönmemek üzere havalandığında orada bulunmamalıydı. O müthiş anı görmemesi gerekiyordu. ''Oğlum, annesinin kuzusu!'' diye inliyordu zavallı Teresa. Onu bir daha göremeyecekti. Bir öpücük, bir tane daha. Boyalara ve pudralara rağmen her geçen an daha da solgun görünen başı, son bir kez daha öpücük kondurmak için birbirleriyle yarışan anne ile kızının ellerinde sarsılarak yastıkta bir o yana bir bu yana dönüyor ve çiçeklerden çelengi kayıp düşüyordu. Köyün çıkışında kilisenin papazı ile kayyumu ayin çömezleriyle birlikte bekliyor olmalıydılar. Onları fazla bekletmek olmazdı. Pepeta sabırsızlanıyordu. Haydi içeri, içeri. Diğer kadınlar da yardım edince Teresa ile kızını odaya zorla soktular. İkisinin de saçları başları dağılmış, gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüştü. Göğüsleri heyecanla inip kalkan iki kadın artık ağlamıyorlar, aksine ulumayı andıran bir ses çıkarıyorlardı. Kabarık eteklikler giymiş, ipek şalları gözleri hizasında rahibeyi andıran dört kız çocuğu küçük masanın bacaklarına yapışarak beyaz katafalkı havaya kaldırdılar. O anda göndere çekilen bayrağı selamlayan salvo gibi insanın tüylerini diken diken eden uzun ve tuhaf bir inleme duyuldu. Bu, Albayti gözleri yaşlı uğurlayan köpeğin iniltisiydi. Feryadının ulaşacağı yere kadar vücudunu uzatmak istercesine ön ayaklarını ileriye doğru geriyordu. Dışarıda ise Don Joaquin dikkati kendisine çekmek için ellerini çırpıyordu. ''Haydi bakalım, bütün çocuklar sıra olsun.'' Yolun kenarında bekleyenler kulübeye yaklaşmışlardı. Pimento müzisyen arkadaşlarının başını çekiyordu. Albayet kapının eşiğinden geçer geçmez müzikle karşılanmak için aletlerini hazırlıyorlardı. Nihayet gürültülü patırtılı bir düzensizlik içinde cenaze töreni başladı. Klarnet kuş gibi cıvıldıyor, kornet gam yapıyor ve trombon da şişko ve astımlı bir ihtiyar gibi soluyordu. Ellerinde fesleğenler taşıyan çocuklar sıra halinde yürüyüşe geçtiler. Don Joaquin bu işi düşünmeklerini iyi etmişti. Az sonra dört bakire kalabalığı yararak ortaya çıktılar. Üzerinde Albayet'in tabutu bulunan hafif ve beyaz mihrabı taşıyorlardı. Bu arada hafif sarsıntıdan dolayı çocuğun başı kulübeye veda etmek istercesine iki yana doğru sallanıp duruyordu. Cenazenin arkasına geçen müzisyenler neşeli ve kıvrak bir vals çalmaya başladılar. Onların ardından da tüm meraklılar kalabalık bir grup halinde geliyorlardı. Ölümün geçtiği her yerde olduğu gibi kulübenin üzerine bir karanlık ve ağır bir sessizlik çöktü. Asma çardağın altında tek başına kalan Batist, kadere boyun eğen bir doğulu gibi çömelmiş, sigarasını dişliyor ve yol boyunca ilerlemekte olan cenaze alayını gözleriyle takip ediyordu. Katafalk üzerindeki beyaz tabut, yeşillikler ve siyah elbiseler arasında tıpkı beyaz bir güvercin gibi görünüyordu. Zavallı Albayet, masumlar cennetine doğru nasıl da güzel bir şekilde gidiyordu. Ova, ilkbahar güneşinin ılık öpücüğüyle gerinirken, doğa bu cansız, küçük bedeni, kokulu nefesiyle gözle görülmeyen, elle dokunulmayan, parfümden bir kefenle örterek mezara kadar ona eşlik ediyordu. Yeniden dirilişin öz suyuyla filizler süren yaşlı ağaçlar, çiçeklerle dolu dalların rüzgarda hareket etmesiyle sanki bu küçük bedeni selamlıyor gibiydiler. Ölüm, yeryüzünden daha önce hiç bu kadar güzel bir kılıkta geçmemişti. Teresa ile kızı kulübenin kapısında göründüler. Çılgınlar gibi bağırıp yırtınan, saçlarını başlarını yolan bu iki kadının feryatları, ovanın sakin atmosferinde hiç bitmeyen bir inilti halinde yankılanıyordu. ''Oğlum benim, canım benim, elveda Pascolet, elveda!'' diye küçükler gözyaşları içinde bağırıyorlardı. ''Au, au!'' köpek sonu gelmez bir feryatla burnunu uzatarak uluyordu.